bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Ararat, Ağrı Dağı'nın öte yanı, onurlu bir şehrin öyküsü. Pencere Yayınları, 1. baskı, Nisan 2009. Türkçe'ye çeviren Anais M. Martin. Bu kitap 164 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Aralık 2010. Okuyan Rana Turan. Maryam ile Eliza Monukyan, anne ve kızından oluşan bir ikilidir. Ailenin geri kalan üyeleri Jerry, Gregory ve iki kediyle birlikte Kaliforniya'nın Mountain View bölgesinde yaşamaktadırlar. Maryam Avakyan, Ermenistan'da Erivan'da büyüdü, doktor oldu. Şimdilerde kocası Jerry ile özel muayenehanelerinde çalışmaktadırlar. Kızları Eliza ise lise 2 öğrencisidir. Şiir okumayı, şiir yazmayı sever. Ailece öyküler oluşturup yazmayı çok severler. 1894-1922 yılları arasında başta bulunan Türk hükümetleri Ermeni soykırımını yaptı. Yani bunu yapan Türk halkı değildir. Hükümetin Ermeni karşıtı propaganda yapmasına karşın yine de birçok Türk ve Kürt insanı komşularını korudu, gizledi ve korkunç kıyıma ortak olmayı reddetti. Sonuç olarak 1915 soykırımından sonra Ermeniler tüm dünyaya dağıldılar. Çeşitli şehirlerden göçen bu ilk kuşaklar açlıktan ölen Ermeniler olarak anıldılar. Her yıl dünyanın her tarafında Ermeniler 24 Nisan günü soykırım kurbanlarını anarlar. 24 Nisan gününün özellikle seçilme nedeni o günün İstanbul'da birçok ünlü toplum önderinin, yazarların, şairlerin tutuklandıkları tarih olmasıdır. Bu insanların hemen tamamı ya hapiste ya da sürgünde öldürüldü. Bu kitap olağanüstü 3 Ermeni kadınının ithaf edilmiştir. Heranuş Beglaryan, Eliza Kardzayir Manukyan ve İren Gülnazaryan. Dünya yüzünde bu türü bu lafı edilmeye değmez. Halkın oluşturduğu kabileyi yok edecek gücü tanımak isterdim. Bu halkın tarihi sona ermiş, savaşlarının hepsini yenilgiyle bitirmiş, binaları yok edilmiş, edebiyatı okunmaz, müziği dinlenmez, duaları ise hiç duyulmaz. Hadi bakalım durmayın, yok edin Ermenistan'ı. Bakalım becerebilecek misin? Atın onları evlerinden. Aç, susuz çöllere sürün, evlerini, kiliselerini yakın ve görün bakalım yeniden gülüp oynamaya başlayarak yaşama dönebilecekler mi? Şarkılarını söyleyip dualar edebilecekler mi? Onların biri ikisi dünyanın herhangi bir yerinde bir araya gelir gelmez kendi dillerini konuşmaya başladıklarında yeniden yeni Ermenistan'ı nasıl kurabileceklerini görün bakalım. William Saroyan. Birkaç söz ve teşekkür. Rubina Perumyan'a özellikle teşekkür etmek isteriz. Kendisi yıllardır UKLA'da öğretim görevlisi ve Ermeni yapıtları araştırmacısıdır. Perumyan kitabımızı ciddiye aldı. Tüm yüreğiyle özverili bir çalışma yaparak kitapta sözü edilen tarihi gerçekleri yeniden gözden geçirdi. Ayrıca bize değer biçilmez fikirler verip edebi hataları düzelttiği için de teşekkür ediyoruz. Aşağıda adlarını sayacağımız aile üyelerimize buradan teşekkürler gönderiyoruz. Onlar bıkmadan, usanmadan bizi desteklediler ve sonuna kadar değerli bilgiler aktararak yardım ettiler. Lana ve Robert Avakyan, Jule Beglaryan, Sona Arabyan, Vahan ve Anuş Acemyan ile Natasha Gonçar. Ayrıca Jerry ve Gregory Manukyan'a da bizi öpücüklerle, şefkatle destekledikleri için teşekkür etmek isteriz. Karin Holsenk ve Richard Caribbean'dan oluşan harika ekip olmasaydı bu kitap tamamlanıp hayata geçirilemezdi. Onlar el yazılarını şekillendirip kitap haline getirenlerdir. Karin Holsenk sabırlı bir çalışma ile edebi yeteneğini ortaya koyarak kitap basılıncaya kadar her aşamada tam profesyonel bir sanatçı olduğunu kanıtladığı için teşekkür borçluyuz. Richard Caribbean'a gelince o bu kitapta yer alan tüm haritaları çizdi. Ayrıca ön ve arka kapağın grafik çalışmalarını gerçekleştirdi. Kitabın son halini almasını ona borçluyuz. Teşekkürler. Sona Arabyan'a özgün kapak çalışması için minnet borçluyuz. Stine Kaçaduryan'ı nasıl unutabiliriz? El yazılarının çözülmesi aşamasında değerli eleştirileriyle hep yanımızdaydı. Ruzan'la Ohan Canyan'ı çok özel teşekkürler. O bizlere cömertçe yetenekli kızı İren Gülnazarya'nın henüz hiçbir yerde yayınlanmamış şiirlerini verdi. Fotoğraf sanatçısı Zaven Haçıkyan'a Ararat Dağı'nın abidevi fotoğrafı Dr. Aubrey Abramson'a eski belgelerini ve kitaplarını verdiği için ve Jenik Halepliyan'a da kitabın pek çok yerinde anlatım için kullanılan Van fotoğraflarını verdikleri için buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kitapta rastlanacak tüm hataların sorumluluğunu üstlenir, şimdiden özür dileriz. Ayrıntılı bilgi için bakınız. UCLA, University of California, Los Angeles. Premium bu üniversitede Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü Başkanı'dır. www.armeniapedia.org, The Armenian Encyclopedia. Prolog, ön deyiş. Ermeniler bu güzel ve tarihi topraklara göklerini saldılar. Kayıtlı hiçbir uygarlığın tarihi öyle çok eskilere, uygarlığın kuruluş yıllarına ya da Norman istilalarına kadar dayandırılmamıştır. Ancak çok çok eskilere dayanmasına karşılık son noktası konulmamış bir uygarlık var. Resmi tarihle örtüşmeyen Ermenilerin tarihi. Her Ermeni arkasında çok önemli bir geçmişi olduğunu bilir. İşte bu geçmiş nedeniyle kendisiyle ve milletiyle gurur duyar. Hester Donaldson Jenkins. Armenia and Armenians, The National Geographic Magazine, October 1915. Bu kitap Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1913-15 yılları arasında Van'da yaşamış bir Ermeni aileyi anlatıyor. Van Gölü kıyılarında kurulmuş olan Van şehri, kuzeybatıda Sipan, güneybatıda ise Nemrut Dağı ile çevrelenmiştir. Bu toprakların en yüksek tepesi ve Nuh'un gemisi efsanesinin kaynağı olan Ararat, Ağrı Dağı ise Van'ın kuzeydoğusundadır. Van'ın çok uzun bir tarihi geçmişi vardır. Olasılıkla da dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Hitit belgelerinden anlaşıldığına göre bu yörede uygarlığın tarihi M.Ö. 14. yüzyıla dayanıyor. Ancak bölgede kurulmuş ilk kurallı düzenli yönetim Urartu Krallığı'dır ki onların da tarihi M.Ö. 9. asra uzanır. M.Ö. 834 civarında Urartu Kralı Sarduri I, Van Gölü'nün güneydoğu kıyısına başkentini inşa etti. Bu kentin adı Tuşba ya da Tospu'dur. Bir ayinili Urartuların krallıklarına verdikleri attı ki sonradan bu ad değişime uğrayarak bir Ermeni şehir adı olan Van'a dönüşmüştür. Milattan önce 782'de bir başka Urartu kralı Argişti II krallığın doğusuna Erebuni kalesini kurdu. Zamanla bu ad da değişerek bugünkü Ermenistan'ın başkenti Erevan olmuştur. Urartu Krallığı tapınakları, kaleleri ve sulama kanalları ile ünlüydü. Asurluların ve Medlerin barbarca saldırılarına karşın Urartu Krallığı M.Ö. 6. yüzyıla kadar ayakta kalabilmiştir. M.Ö. 585'te Urartu çöktüğü zaman ardında pek çok mimari yapıt ve çivi yazıları ile oluşturulmuş tabletler bırakmıştır. Urartu artık yoktu ama bu topraklar bir kere Urart kralları tarafından yönetilmişti. İşte böylece yöreye gelen farklı kabilelerin katılmasıyla Ermeni ırkı şekillenmeye başladı. M.Ö. 5. yüzyıldan kalan Pers ve Grek kaynaklarında bu topraklardan Ermenistan halkından Ermeniler diye söz edilmektedir. Asırlar boyunca Ermenistan'ın yükseliş ve iniş dönemleri yabancı saldırılar nedeniyle karanlık zamanları oldu. Fakat Van tarih boyunca her zaman Ermeni uygarlığının beşiği olarak kaldı. Krallığın güçlü olduğu dönemde Ermenistan 500 bin metrekare verimli toprağa sahipti. Büyük Dikran zamanında M.Ö. 94 krallığın sınırları kuzeyde Karadeniz'den güneyde Akdeniz'e genişlemişti. Asurlular, Sasaniler, Romalılar, Araplar, Bizanslılar, Selçuklar, Moğollar, Tatarlar, Safeviler, Osmanlı Türkleri ve Ruslar Ermeni krallıklarıyla yaşayan ya da Ermenileri idareleri altına alan milletlerden yalnızca birkaçı. Vaspurgan Krallığı 9. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Kral Gakik Arsturini 1. Ahtamar Adası'nda Kutsal Haç Kilisesi'ni inşa ettirdi. Kilise bugün tarihi Ermeni topraklarının Türkiye sınırları içinde kalmış bölgesindedir ve ayakta kalan ender kiliselerden biridir. Bizanslılar bölgeyi kısa süre yönettiler. Hemen sonra Vaspurgan Selçukluların eline geçti. 16. yüzyıla kadar ise bölge Moğol istilalarını yaşadı. En sonunda Ermenistan topraklarını Osmanlı Türkleri ele geçirdi. Moğol istilalısının yaptığı yıkım ve zarar öyle büyüktü ki ilk zamanlar Osmanlıların bölgeyi fethetmeleri şükranla karşılandı. bazı ayrıntıları görmezden gelirsek Ermeniler ve Türkler 18. yüzyılın ortalarına kadar birlikte yaşadılar. Ermeniler Türkiye'nin yasal vatandaşlarıydılar. Dinlerini değiştirmediler, Hristiyan kaldılar. Kendi istekleriyle Türklerle evlenmediler. Dinlerine, dillerine, kültürlerine sahip çıktılar. Ermeniler orduya alınmıyorlar ama yüksek vergiler ödüyorlardı. Osmanlı'nın yönetiminde yaşayan diğer milletler gibi Ermenilerin de silah taşıma hakları yoktu. Nedeni kendilerini korumak olsa bile yasaktı. Mahkeme, Ermeniler Müslümanlara karşı tanıklık edemezlerdi. Buna karşın Ermeniler finans ve iş dünyasında çok başarılıydılar. Hemen pek çoğunun mevkileri ve parasal durumları iyiydi. Türk hükümetiyle Avrupalılar arasında her konuda aracılık yapıyorlardı. Bu durum Türkler ve Kürtler arasında kıskançlığa yol açıyor, onların Ermenilere eziyet etmelerine ve kötü davranmalarına neden oluyordu. 1876'da Osmanlı İmparatorluğu'nun başına Sultan Hamit II geçti. Rus-Türk Savaşı'ndan sonra San Stefano Anlaşması'nın hazırlanması aşamasında Ermeniler şikayet ve sıkıntılarını aktardılar. San Stefano'nun şartları ilk başta Ermenilerin şikayetleri göz önüne alınarak yazılmıştı. Ne ki daha sonra Berlin Anlaşması hazırlanırken yeniden düzenlenmiş, adı altında Ermenilerin isteklerini hiçe sayan bir anlaşma kabul edildi. Ermenilerin kötü durumlarına, sıkıntılarına, Avrupa'nın ilgisinin azalmasına, kendisine yakılmış yeşil ışık gibi kabul eden Sultan Hamit II, Ermeni meselesi için çok kanlı bir çözüm üretti. 1894-96 yılları boyunca Sultan Hamid'in silahlandırılmış çapulculardan oluşan yağmacılar ordusu, Türkiye'de ne kadar Ermeni cemaati varsa kılıçtan geçirip kıyıma uğrattılar. Van ve çevre kasabalar bu kıyımdan çok büyük yer aldılar. Ancak Van'ın kahraman halkı, yeni yapılandırılan siyasal partileri ve gözü pek başkanları sayesinde Sultan Hamid'in şeytanca planından kurtulmayı başardılar. Ermeni kanun adamları siyasal parti oluşturmak ve korunma amaçlı silah taşımakla suçlanarak kılıçtan geçirildiler. Taşnaklar, Armenekan ve Hınçaklar 20. yüzyılın başlarında Van'da en etkin 3 Ermeni partisiydi. Van'da devrimci gruplar çoktu. Bu gözüpek ve sert kişilik oluşumu hem yörenin sert iklim koşullarına hem de Rus sınırına yakın olmalarına bağlanır. 1908'de Sultan Hamit II tahttan indirildi ve Genç Türk hükümeti başa geçti. Demokrasi, herkese eşitlik sözleri vermelerine karşılık yeni bir milliyetçilik dalgasının doğmasına neden oldular. Bu hükümetin amacı, modern devlet adı altında tek tip insan ve dinden oluşturulmuş bir toplum yaratmaktı. Yeni liderlerin bir amacı da imparatorluğun sınırlarını Türkiye memleketlere kadar genişletip Orta Asya içlerine uzanmak ve Büyük Turan'ı oluşturmaktı. Hristiyan Ermeniler bu yol üzerindeki en büyük engeldi. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında Türkiye'de 2 milyona yakın Ermeni yaşıyordu. Bu tarihlerde Van ve çevresinde 130 bin Ermeni vardı. Van şehri yukarıda büyük kayanın olduğu yerde Urartu Sitadeli denen ve etrafı antik duvarlarla çevrili şehir ve bahçeler bölgesi denen Aygestan'dan oluşmuştu. Aygestan'da oturanların büyük çoğunluğu Ermeniydi. Şehir ve Aygestan arasındaki ilişki Londra'nın doğu ve batı uçları arasındaki ile örtüşür. Aygestan'da oturanların iş yerleri şehirde olabiliyordu. O sıralarda Osmanlı Türkiye'sindeki genel yoksulluğa karşın Van oldukça gelişik ve batılılaşmış bir şehirdi. Tüccarların, bankerler, doktorlar, avukatlar, terziler, ayakkabı yapımcıları ve halıcıların hemen tamamı Ermeniydi. 1914 yılında Van'da 11 Ermeni okulu vardı. Van Ermenilerinin %70'i okuma yazma biliyordu. Şehirde birçok kütüphane, tiyatrolar, kitapçı dükkanları ve haftada iki kez düzenli yayınlanan haftalık gazeteler vardı. Van, kültürü ve siyasetiyle durmadan gelişen bir yerdi. Aygestan bölgesinde İngiliz, Rus, İtalyan, Pers konsolosluklarının yanı sıra Amerikan, Alman ve Fransız misyonerlerinin kendi yerleri vardı. Amerikan Dışişleri Görevlisi olarak Van'a gönderilen Dr. Claren Usher, burada karısıyla birlikte 14 yıl boyunca yaşadı. Diğer misyonerlerle birlikte olağanüstü bir çalışma sergileyerek Van'ın eğitim düzeyini yükseltti. Van halkı ve Van'ı hiç görmemiş olan Ermeni kuşaklar, Dr. Usher ve çalışma arkadaşlarının yaptıkları özverili olağanüstü hizmetlerle anacaklar. Kosparyan ailesi Van'ın özgün ailelerinden biridir. Diğer tüm Ermeni ailelerinde olduğu gibi onlar da 3 kuşak aynı çatı altında yaşadılar. Panos Ağa kabilenin başkanıydı. Karısı büyük anne Marina büyük kızları Paylun, kocası Teos ve 5 çocukları. En büyükleri Miranuş 16, Lianuş 13, Liavard 10 yaşında, ikiz erkek çocuklar Markar ve Ohannes ise 4 yaşındaydı. Panos ağanın diğer kızı Araxi ve Panos ağanın kız kardeşinin oğlu Markos da Kosparyan evinin üyeleriydiler. Mişo hizmetkar, Tavi ve Tagi ise evin iki evcil van kedisidir. 13 yaşındaki Lianuş'un günlüğünde betimlediği bu ve benzeri anlatılarla Kosparyan ailesinin öyküsü başlıyor. 1. Bölüm Kosparyan ailesi 12 Ekim 1913 Tavi ve Tagi. Gürültü. İşte benim ikiz kardeşlerimi böyle anlatabilirim. Etrafta koşuşturuyor, benim değerli kedilerim Tavi ile Tagi'ye bağırıyorlar, daha da olmazsa tencere ve tavaları birbirine çarpıp ortalığı birbirine katıyorlar. Çok can sıkıcılar. Kedilerimin onlardan nefret etmek için bir yığın nedeni var. Oğlanlar kedilerin kuyruklarını çekip kulaklarından içeri bağırıyorlar. Tagi onlardan çok korkuyor. Onları görür görmez hemen koşup yatağımın altına gizleniyor ya da gizlenmeye çalışıyor. İkizler yani Ohannes ve Markar yaramazlıktan kudurmuş bir halde kediyi kuyruğundan çekip oradan dışarı çıkarıyorlar. Tavi ise kaçmak yerine onu korumam için hemen yanıma gelip kollarıma atılıyor. Kollarının arasında olduğunda Ohannes ile Markar'ı paylaşacağımı biliyor. Ama onlar hemen koşarak uzaklaşıp canını sıkabilecekleri başka birini bulmaya gidiyorlar. Tavi ve Tagi hemen hemen 6 aylık Van kedileri. Van'da görülen tüm kediler gibi işte. Bana göre benim kedilerim hepsinden daha sevimli ve akıllı. Biz onları bebekken aldık. Tavi, Ermenice Takavor, kralın kısaltılmışı. Bir erkek. Çok dost, sevgi dolu. Sağ gözü mavi, sol gözü ise yeşil. Yani tüm Van kedilerinde olduğu gibi. Tagi, Ermenice Takühü, kraliçe sözcüğünün kısaltılmışı. Tavi'nin kız kardeşi. Çok meraklı ve oyuncu. Onun da bir gözü kadife mavisi, diğer gözü ise kahverengi. İşte bu özellik Van kedilerinde pek sık görülmez. Kedilerin ikisi de biraz ürkek. Tavi Tagi'den azıcık daha iri. İkisinde uzun, yumuşak beyaz tüyleri var. Ayrıca Tagi'nin sol gözünün etrafını çevreleyen kahverengi bir halka var. Çoğunlukla yoğurt ve sütle besleniyorlar. Ama bir parça tavuğa ya da kuz etine de hayır demezler. Son 1-2 aydan beri de fare avına çıkıyorlar. Hatta geçenlerde bir tanesini eve bile getirdiler. Ablam Miranuş farelere tahammül edemez. Fark etmeden üstlerine basacak diye de ödü patlar. Büyük babam Panos bana bu hatıra defterini içine şiirlerimi yazmam için verdi. Şiir yazmayı çok severim. Böylece ilk şiirimi Tavi ile Tagi'ye adıyorum. Tavi, tavi kurulmuş gururla, mırılda kuvvetli mırılda. Bir gözün mavi, yeşildir öbür gözün. O ne aya blue, o ne aya green. Sen Van'ın en tatlı kedisisin iki gözüm. Tagi, tagi kurulmuş tepelere, fare avlanmak için girer nerelere. Bir gözün mavi, yeşildir öbür gözün. Sen Van'ın en tatlı kedisisin iki gözüm. Tagi, tagi kurulmuş tepelere, fare avlamak için girer nerelere. Bir gözün mavi, kahvedir diğeri. Sen Van'ın en tatlı kedisisin, çok da değerli. Enikler, enikler güldürürsünüz beni, kim olursa olsun. Kazanırsınız kalbini. Rengarenk gözlerinizle, memnunum görebildiğinize, biz birbirimiz için dünyaya geldik, siz kediler ve ben. 13 Ekim 1913 Harisa, Keşkek ve Kosparyan ailesi. Yarın benim doğum günüm. Ben Lianuş Beglaryan. 13 yaşımı bitiriyorum. Harisa gününde doğmuşum. Van'da Harisa günü ünlüdür. O gün bütün evlerde harisa pişer. Harisa, tavuk eti ve kaynamış buğday tanelerinin karışımından yapılır. Buğday kocaman kazanlarda suyun içinde püre haline gelinceye kadar kaynar, kaynar. Tabii kaynarken de hiç durmadan tahta bir kaşıkla karıştırmak gerekiyor. Her yıl doğum günümde ailem kazanlarla harisa pişirir ve eşe dosta, akrabalara, köylülere ve fakirlere dağıtır. Bu uzun yıllardan beri süre gelen çok eski bir gelenektir. Büyük baba Panos değirmenlerinin bulunduğu köylere bol bol harisa dağıtılmasını ister. Büyük baba ailemizin reisidir. Kosparyan büyük babam Panos'un soyadıdır. Annem Paylun, babam Teos Beglaryan'la evlenmeden önce Kosparyan'dı. Büyük babanın erkek evladı olmadığı için annemler evlendiklerinde babamla büyük babanın evine taşınmışlar. Bir Vanlı erkek için kayınpederin evine taşınmak pek alışılmış bir şey değildir. Bir erkek karısının evine taşındığında iç güveyi olur. Büyük baba ailemizin başıdır. Yani şimdi bizim aile Kosparyan Beglaryan diye ünleniyor. Ama yine de Van'da pek çokları bizim aileden Kosparyanlar diye söz ediyorlar. Bazen keşke biz babamın aile reisi olabileceği başka bir evde otursaydık diye düşünüyorum. Babam sanırım Kosparyan olarak anılmaya pek dert edinmiyor. 18 yıl önce babamların Aygestan'la şehir arasında Haygavank denen yerde bulunan evleri Türk jandarmalar tarafından yakılmış. Ermeni evlerinde silah arıyorlarmış. Babamın ailesinin maddi durumu Aygestan'da yeniden bir ev inşa etmeye uygun değilmiş. Onlar da Lezg adlı köye taşınmış. Evleri yanmadan çok önce babam annemle evlenmeyi aklına koymuş ama büyük babama göre babamın düzgün bir eğitimi yokmuş. Üstelik ailesi de fakirmiş. Böylece büyük baba ile büyük anne onun uygun bir damat adayı olmadığına karar vermişler. Aslında annemi zengin bir yargıcın oğlu ile evlendirmek üzereymişler. Ama tam evlilik hazırlıkları sürerken annemin nişanlısının Bolis'te garip bir yaşantı sürdüğü söylentileri gelmiş. Evlilikten vazgeçilmiş. Babam kendisi için yeniden bir olasılık doğduğunu duyar da durur mu? Hemen Kosparyanların kapısında boy gösterip annem Paylun'a yeniden evlenme teklif etmiş. Anneme gelince, bozulan evlilik nedeniyle öyle kötü yara almış ve kalbi öyle kırılmış ki kendisini babamla evlendirmeleri için ailesine yalvarmış. Hiçbir zaman babamla yaptığı evlilikten pişman olmamış. 18 yıl sonra bugün bile akrabaların çoğu onların ne uyumlu ve birbirini seven mutlu bir çift olduklarından söz ederler. Annem ve babam birbirlerinden çok farklıdır. Annem ayakları yere basan, çok az şaka yapan biridir. Babam ise tam bir hayalperesttir. Aniden çok komik bir şey yapabilir. Birbirlerinden bu kadar farklı olmalarına karşın çok iyi anlaşırlar. Sanırım ben babama benziyorum. Yoksa nasıl şiir yazabilirim ki? İş hayatında babam çok disiplinli ve çalışkandır. Her sabah en erken o kalkar. Annemden, büyük annemden ve Müşa'dan bile erken kalkar. Atını besler, hayvanları denetler, üzüm bağına göz atar. Babamın atı yaşlıdır. Adı Sipan'dır. Tıpkı Van'ın öteki yakasındaki Sipan Dağı gibi. Sipan, koyu kahverengi bir Arap atıdır. Yalnız bir ayağında kısa çorap gibi bir beyaz lekesi vardır. Babam atı ile gurur duyar. Daha doğrusu atına tapar. Sipan'a bir bebekmiş gibi bakar, onu yıkar, fırçalar, besler ve her zaman önünde yeteri kadar içecek suyun bulunmasına dikkat eder. Sipan çok elma yer. Bu onun en çok sevdiği meyvedir. Aynı zamanda sanırım Sipan Ermenice anlıyor. Yoksa babam neden durmadan onunla konuşuyor? Bu at aslında büyük babamın atıymış ama Sipan büyük babayı taşıyamaz çünkü panos ağı çok ağır. Hem zaten büyük babam bir yerden bir yere giderken eşek sırtında yolculuk etmeyi yerler. Sabah kahvaltısından sonra babam ve büyük babanın değirmenlerinin bulunduğu çevre köylere doğru atını sürer. Babam bu değirmenlerin düzgün işletilmelerinden sorumludur ve haftada en az bir kez oraya gidip 7 değirmeni teker teker ziyaret edip denetler. Büyük baba emeklidir ama gözü hala işlerin üzerindedir. Ayda birkaç kez yanına Mişo'yu alır ve değirmenlerini de kendisi denetler. Orada köylülerle çene çalmayı çok sever. Davet edilince de onlarla yemeğe kalır. Hatta davet edilmediği zamanlarda da kendi yöntemiyle kendini davet ettirir. Önce, hey delikanlı, bana şu son ürettiğin şaraptan biraz getir bakalım der ve sürdürür. Geçen sefer burada tattığım şarabın tadı hala damağımda. Sen bu şarap işini biliyorsun evlat. Böylece onlarla kalıp yemek yer. Bana sorarsanız ben de köy yemeklerini çok severim. Evdeki yemeklerden farklı bir tadı vardır köy yemeklerinin. Evde babam asla büyük babaya karşı çıkmaz. Hayır, hayır. Bu büyük baba her zaman haklıdır anlamına gelmiyor. Ona karşı çıkmak anlamsızdır da ondan. Eğer biri çıkar da ona karşı gelirse hemen hasta budar ve sahur numarası yapar. Evde büyük baba bir sultan gibi davranır. Bunu getir, şunu getir. Daha çabuk yapamaz mısınız? Bu pişmemiş, ben at değilim. Bu pasta tuzlu olmuş. Bu yeteri kadar tatlı değil. Çay neden bu kadar soğuk? Evde herkes onun etrafında fır döner. Özellikle de kadınlar. Büyük annem sıklıkla Ponosa'ya Tanrı aşkına diye bağırır ama yine de onun isteklerini yerine getirir. Babam farklıdır. Vanlı Ermeni erkekleri hiç benzemez. Çok kendine yeten bir insandır o. Kahvesini, çayını kendi yapar. Hatta bazen kahvaltı bile hazırlar. Bu işleri yaparken de hiç kimseden yardım istemez.